Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize gönül dolusu merhabalar. Erkam Radyomuz'dan sizlere canlı hitap etmenin sevinci ve kıvancı içindeyim. Kıymetli dostlar, efendim Bir Alim Bir Eser programımızda uzun ince bir yolda devam ediyoruz. Rabbimiz sıhhat afiyet verdiği müddetçe, nefesimiz kifayet ettiği müddetçe huzurlarınızda olmaya da gayret edeceğiz inşallah. Sizlerden gelen aksi sadaları duymak tabii bendenizi ziyadesiyle mesut ediyor, mutlu ediyor. Aynı zamanda bir teşvik birimi oluyor. Bu tür manevi meselelerle, fikri meselelerle uğraşan insanların efendim kendilerini teveccühe tabi kılmamaları çok önemlidir. Teveccüh için bazı şeyleri yapmamaları önemlidir ama insan psikolojisi, insanın da bir fıtratı var. Efendim sesine ses bulduğunda sesinin bir kuyuda yitip gitmediğini hissettiğinde bu onun için müşevvik oluyor, teşvik edici oluyor. O bakımdan geri bildirimleriniz dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyorum. Ve kaldığımız yerden yolculuğumuza bir an evvel devam edelim diyorum. Efendim en son eserimiz, ilk kısmını, bazı bölümlerini sizinle paylaştım. Uzunca da bir girizgah yaptığımı hatırlıyorum. Ebubekir Razi'nin tabip filozof tarihte, İslam tarihi, İslam düşünce tarihinde tabip filozof Ebubekir Razi'nin, diğer Razi ile karıştırmıyoruz dedik. Efendim Fahreddin Razi müfessirdir, büyük alim. Tabip ve filozof Ebubekir Razi'nin ruh sağlığı diye tercüme edilen efendim Et-Tıbbu Ruhani eserini ele almıştık. Psikolojinin ilk klasiklerinden biri olarak düşünülebilir dedik. Buna psikoloji demek tabii yaraşmaz. Ruhun tıbbı diyor Hazret. Efendim psikoloji daha sonradan Latince kökenli olarak psikologos terkibinden müteşekkil efendim geliştirilmiştir vesaire. Bunlara girmeyelim şimdi. Gereksiz meseleleri açmayalım. Şimdi efendim Et-Tıbbu Ruhani'de biz en son bu eserin aynı zamanda bir zahidane yaşam, efendim riyazat tarzında yaşamı da öngördüğünü, yaşam biçimini, yaşam tarzını öngördüğünü söylemiştik. Tabii filozof olması hasebiyle Razi buna ne diyordu? Filozofça yaşama diyordu. Filozofça yaşama idealinin teorik esaslarını ayrıntı olarak ortaya koyduğu bir eserdi aynı zamanda bu. Et-Tıbbu Ruhani ama içinde müthiş psikolojik meseleler var. İnsanın manevi sağlığı açısından öngörülen çok yoğun güzel tespitler var. Bunları bugün kısmen de olsa ifşa edeceğim. Elimden geldiğince de açıklamaya gayret edeceğim. Efendim en son konuştuğumuz bahis buydu. Et-Tıbbu Ruhani'nin ele aldığı temel ahlak meseleleri, hangi ahlaki meseleleri gündemine alıyor, içinde işliyor, çalışıyor ve bunun üzerine duruyor dediğimizde. Efendim Razi eseri, Ebubekir Razi 20 bölüme ayırmış. Eserimiz 20 bölümden oluşuyor. Başından sonuna kadar akıl-heva ilişkisi. Biliyorsunuz aklın, akleden kalbin yolundan yürüyenler, bir de hevanın, hevesatın yolundan yürüyenler diye aslında insanları ikiye ayırabiliriz. Akıl-heva ilişkisi ve karşıtlığı üzerinde duruyor. Yani baştan sona kadar bu hep fonda çalmaya, efendim konuşulmaya, şerh edilmeye devam ediyor. Birinci bölümü akıl konusuna ayırmış efendim Hazret. Burada aklın insana sağladığı faydalardan, öneminden, Allah'ın insana verdiği en büyük hediye olmasından ve aklı hedefine ulaştıran, ulaşmasını engelleyen aklın hedefine ulaşmasını engelleyen, yolundan saptıran, hevaya tabi kılmak suretiyle bulunduğu konumdan, ulvi konumdan aşağı indirmemek gerektiğinden bahsediyor. Yani aklı engellere takarsak, onu diyor asıl bulunduğu ulvi konumdan aşağılara indirmiş oluruz diyor. Bunları indirmemek için diyor, bu konumdan aşağı duğun hale getirmemek için ne yapmak lazım? Bunları bize efendim söylüyor, anlatıyor. İkinci bölümü insanın davranışlarını yönlendiren bir diğer unsur olan başlı başına heva konusuna ayırıyor. Yani bir de daha çok akıl hakimken aklın mertebesinden, ulvi mertebesinden düşmemesi için neler yapılması gerektiği tartışılırken ikinci kısımda heva meselesini açıyor. Burada hevanın neden olduğu kötü durumlar, elemler, heva ve hüzün arasında bağlantı kurması çok önemlidir. Heva ve hüzün, hevaya tabi olarak yaşayan bir insanın hüzünden kurtulması, bundan korunması mümkün değildir. Heva eksenli yaşayan bir insan elemlere, kederlere, hüzünlere nedir? Efendim, maruz kalmak durumunda. Çünkü hevası çok olanın isteği ve arzusu çoktur. İsteği ve arzusu çok olanın da kırgınlıklarının sebebi çoktur. Mutsuzluklarının gerekçesi çoktur. İstekleri ve arzuları, lüzumsuz istek ve arzuları ne kadar ayıklarsak, ne kadar azaltırsak o kadar hayal kırıklığına uğrayacağımız noktaları azaltmış oluyoruz aslında. Mutsuzluk gerekçelerini ortadan kaldırmış oluyoruz diyebiliriz. Bunlar üzerinde duruyor. Diğer bölümlerde ise haz-elem ilişkisi, yani biz elemden kaçınmak üzerine bir hayat mı kuracağız? Hayatımızı buna göre mi yönlendireceğiz yoksa hazzı mı isteyeceğiz? Hazzı isteyen insanla elemden kurtulmayı haz bilen, elemin yokluğunu haz bilen insan, ta Aristoteles'e kadar gider bu anlayış. Efendim mutluluk teorisinde hep analiz edilir mutluluk anlayışı. Haz-elem ilişkisinde bunları konuşuyor. Bu çerçevede tabii şehvani aşk. Bugün bendeniz hormonal aşk diye onu ifade ediyorum. Kendi naçizane kaleme aldığım eserlerde filan da hep öyle çalıştım. Hormonal aşk. Yani insanın bedensel ayarmalarına tabi aşk. Kendini beğenme, ucup, haset, yalan, cimrilik, öfke. Bugünün en büyük problemi insanlardaki öfke patlamaları. Öfkenin bir krize dönüşmesi Türkiye için çok ciddi bir sorun. Biliyorsunuz Türkiye insanı maalesef genel fotoğraftan baktığımızda gerçekten öfkeli. Kadını öfkeli, erkeği öfkeli, genci öfkeli. Yolda, sokakta en ufak şeyde patlamaya hazır bomba gibi. Bırakınız bombayı, çöpünü boşaltmaya çalışan bir vesile olsa da şu benim konteyneri bir boşaltsam diye etrafta dolaşan bir dünya insanla da maalesef karşılaşıyoruz. İçki bağımlılığı, bunu genel bağımlılığa da bendeniz uyarlamaya çalışacağım. Açgözlük, üzüntü ve ölüm korkusu gibi nefsin çeşitli kötü alışkanlık ve eğilimlerini ele alıyor Razi. Bunların nedenlerinden, meydana getirdiği olumsuzluklardan ve giderilebilmeleri için yapılması gerekenlerden bahsediyor. Diğer bölümlerde bunları da ne yapıyor? Ele alıyor. Evet, şimdi bazı başlıklar üzerinde kısaca duralım, özet verelim. Yani önce muhtasar gidelim, ardından inşallah mufassal olsun. Yani özeti daha sonraki programlarımızda açmayı arzu ederim. Şimdi bu Et-Tıbb-ı Ruhani adlı eserde, bu bana göre çok derinlikli, çok istifadeli, mutlaka bilmemiz gereken ruh terbiyemiz, nefis terbiyemiz açısından, insanın kendini tanıması açısından, kendini bilmek manasında bir İslam tefekkür havuzunda yetişmiş bir tabibin tefekkürüne ortak olmak açısından bu esere baktığımızda baştan sona akıl heva karşıtlığı ele alınıyor demiştik. Şimdi demek ki öncelikle bu akıl heva meselesine bir bakmamız lazım. Bunun bu kendi sistemi içerisinde nasıl ortaya konduğunu şöyle bir görelim. Radyo diliyle, radyonun bize sağladığı imkanlarla. Efendim Razi'ye göre insanı yöneten dikkat, ruhi bir kuvvet olan akıl. Bu çok önemli. Akıl ruhun askeridir. Ruh padişahtır.
Daha önceki programlarımızı hatırlarsanız genel İslam alim ve ariflerinde ortaya çıkan bir insan profili tasviri yapmıştım. Bu insanı tarif ederken ruhun hep kumandan ya da padişah gibi ele alındığını, bu padişaha bağlı vezirler, ona bağlı askerler ve bilumum diğer hizmetkarlar olduğunu söylemiştim. Şimdi bakın burada akıl ruhun bir kuvvesi, hatta bir fonksiyonu. Ruhun kendisini gösterdiği, hissettirdiği alanlardan biridir. Bir işlevi, fonksiyonudur. Bir kuvvet, akıl, kuvve. Evet, kuvvet demek aslında doğru değil. Kuvve potansiyeli ifade ediyor. Yani bir potansiyel gücü ifade ediyor. Ruhi bir kuvve olan akıl, Allah tarafından insana hem bu fiziki dünyada, maddi dünyada, hem de öte dünyada hayatını rahatlaştıran, güzelleştiren şeyleri elde etmek için verilmiş. Bu kadar net, bu kadar yalın. Akıl niye verildi kardeşim? Azap olmak için, işkence olsun diye. Bizim bu akıl bize gereksiz evham üretsin diye, abuk subuk yerlerde kullanılsın diye, değil mi? Bilgisayarın üzerinde et doğrayalım diye. Hayır. Bilgisayarın üzerinde et doğramayacaksın. Onun et doğrama tahtası var, orada kullanacaksın. Yani her şeyi yerli yerinde kullanmak. Aklın buradaki manasını nasıl ele alacağız? Efendim, akıl hem bu maddi dünyada hem öteki ahiret aleminde insan hayatını rahatlaştırmak için. Sen bakacaksın, gözleyeceksin, muhakeme edeceksin. Efendim, rahata ermek için her iki anlamda da onu etkili, hikmetli, yerli yerinde kullanacaksın. Bunun için verilmiş. Dolayısıyla insanoğlu eylemlerini diğer canlılardan üstün olmasını sağlayan, aynı zamanda bütün iyiliklerin de kaynağı olan aklın rehberliğinde ve onun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmelidir. Çünkü akıl sana verilmiş. Bu kötü bir şey olsaydı verilmezdi. Daha evvel de arz ettim, tekrarında lüzum görüyorum. Selim aklı, efendim kalpten kopmamış aklı yadırgamanın, dışlamanın, efendim akılla bu işler olmaz filan diye böyle küçümseyerek ondan sonra saf dil bir mantıkla saf dışı etmenin bir anlamı yoktur. Akıl kalbin hizmetkarıdır. Yerli yerinde kullanılırsa imanla da çelişmez, efendim bilimle, ilimle de çelişmez. Bilimle çelişebilir çünkü modern bilimin kendine göre öncülleri, kalkış noktaları başkadır. Bilimle ilmi ayırmamız lazım. Efendim, 2 kere 2 4 eder diyor. Sebepler sonuçları doğurur diyor modern bilimde. Ama bir akla göre doğurmuyor. İslam aklında sebepler sonuçları doğurmaz. Sebeplerle sonuçlar arasında Rabbimizin kudreti vardır. Melaike vardır. Nasıl izah edeceğiz? İslam aklı başka çalışıyor. Efendim, rasyonel akıl ise kendine göre bazı öncüllerden kalkarak, alem tasavvurundan, dünya telakkisinden kalkarak geliştirdiği prensiplere göre çalışıyor. O bize uymaz. Zekat verin, malınız artsın diyor İslam aklı. Bunu siz modern akılla izah edemezsiniz. Yani ben hem para kazanayım, uğraşayım, didineyim, ondan sonra götüreyim bunu, vereyim bir de artsın malım, öyle mi? Filan diye. Modern telakkiyle bunu açıklayamazsınız yani. Bir yere oturtamazsınız. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Rasyo dediğimiz, intellect ve rasyo diye iki akıl yürütme biçiminden belki bahsedebiliriz. Aklın iki görüngüsünden, görüntüsünden, görünüşünden bahsedebiliriz. Bu İslam aklıyla kalbe tabi, akleden kalp anlamındaki muhakeme tarzıyla örtüşmez. Onu ifade ediyoruz. Şimdi demek ki aklı saf, naif bir şekilde reddetmeyeceğiz. Yani eski ariflerin aklı biz putlaştırmayalım, aklımızı alemin mühendisi kılmayalım, her şeyin miyarı, ölçüsü kılmayalım diye yaptığı uyarıları aklı reddetmek gibi bir noktaya lütfen getirmeyelim. Bu çok yapılmış. Bu hata yapıldığı için de aklın alanını başka şeyler doldurmuş. Siz olanı boş bırakırsanız hiçbir şey boşluk kabul etmez, anında doldurulur. Ne olmuş? Bunu da işte efendim gayri İslami, gayri insani akıl yürütme, vahşi efendim akıl yürütme tarzları doldurmuş. Müslüman adam akıl yürütmesi tamamen gayri İslami. Böyle bir profil ortaya. İslam dünyası başka bir akla teslim olmuş. Neden? Biz işte efendim daha önceki yapılan o arifane uyarıları yanlış bellemişiz, yanlış anlamışız. Bundan dolayı da efendim boş bırakmışız. Tabii boş kalmamış. Şimdi devam edelim. İnsanoğlu eylemlerini diğer canlılardan üstün olmasını sağlayan, aynı zamanda bütün iyiliklerin de kaynağı olan iyiliği ister akıl. Müstakim akıl hayrı iyiliği ister. Fayda nedir, zarar nedir bunu ölçer biçer. Efendim güzelliği elde etmeye gayret eder, buna müştaktır. Aklın rehberliğinde ve onun gönlünü gördüğü şekilde gerçekleştirmelidir. Şimdi Razi bu Ettıb-ı Ruhani eserinin her yerinde adeta herhangi bir kötü eylemden bahsettikten hemen sonra aziz dostlar akıllı veya akıl olan kimse ise diyor. Akıllı veya akıl sahibi kimse ise diyerek söze başlıyor. Böyle durumlarda yapılması gerekenin ne olduğunu belirtiyor. Bak bunlar olur. Akıllı veya akıl sahibi kimse ise diyerek hemen meseleyi oraya getiriyor. Onun böyle bir metot, yöntem takip etmiş olması da aklı iyiyi ortaya koyan bir kuvvet olarak ele aldığını gösteriyor. Özünde de öyledir. İstikametinde tabi olduğu kaynağın ilkelerinden, ışığından, nurundan şaşmadan yürüyen, çalışan bir akıl, vahyin prensipleriyle şekillenmiş, zerrelerine kadar yoğrulmuş bir akıl, iyiyi ister, hayrı ister ve buna yönlendirir. Ama öbür türlü cürufla, hastalıklı dogmalarla, paradigmalarla, akıl yürütmelerle, dünya görüşüyle, kirli felsefeyle yoğrulmuş bir akıl, kirli bilimle, yanlış bilimle doldurulmuş bir akıl, efendim hayırla şerri seçemez. İyiyle doğruyu birbirinden ne yapamaz? Ayırt edemez. Bunu da bilmemiz lazım. Evet, şimdi aklın karşısına hevayı koyuyor Razi. Yani akıl dediğimiz o hayra götüren, güzele, iyiye götüren kuvvenin karşısına ne var? Heva var. Ve ikinci bölümde bunu tartışıyordu. O heva kavramını aziz dostlar, insanın maddi, hissi, tabii yönünden kaynaklanan her türlü gazap ve özellikle de şehvet arzu ve eğilimlerini kapsayan bir özellik olarak ele alıyor. Dikkat buyurunuz. Bir daha. Derler ya bir, efendim hutbelerde bir daha aşk ile. Heva kavramını bir, insanın maddi tarafı, bedensel tarafı. İki, duygusal tarafı. Yani dürtülere tabi duygu bu. Hissiyat-ı ulviye anlamında değil. Hani o zahiri hissiyat bir de batını hissiyat vardır. Havas-ı hamse-i zahire, havas-ı hamse-i batine diye ifade edilir. Oradaki hissi derken duyular anlamında. Bir de insanın tabii beşeri yönü, beşeri eğilimleri, bunlardan oluşan bir tarafı heva. Burada ne var? Gazap ve şehvet var. İki kuvveyi ele alıyor. İnsanda bakın mutlak surette kontrol edilmesi gereken, terbiye edilmesi gereken, aslında nefis terbiyesi dediğimiz hadisenin de iki temel ayağını oluşturan bir öfke kontrolü, gazap duyguları, ikincisi şehvet. Bu ikisi yerli yerinde düzgün kontrol edildiği zaman ortaya dengeli, mutedil insan çıkıyor. Öbür türlü müfrit insan çıkıyor, dengesiz insan çıkıyor. Evet, heva bunlardan oluşuyor diyor. Ve Razi'ye göre heva aklın düşmanı. Aklın istediğinin tam tersini istiyor. Aklı yolundan çıkarıyor, aklı ayartıyor. Onun aklın önüne böyle cazip gibi görünen seçenekler sunarak onun yolunda gidişini engelliyor. İstikametinden saptırıyor. Evet. Ondan sonra aynı zamanda haset, cimrilik ve yalan gibi bütün kötü alışkanlıklar da hevadan kaynaklanıyor. Demek ki akıl hevayı bulandırınca, heva aklı bulandırınca, yolundan, istikametinden caydırınca, çıkarınca kötü alışkanlıklar da sökün edip geliyor. Niye? Siz dürtüselliğin, şehvetin ve gazabın yolunu açtınız. Yani Pandora'nın kutusunu açtınız. Hevaya tabi olduğunuz zaman içinde birçok karanlık gücün bulunduğu Pandora'nın kutusu açılıyor. İçinde ne çıkıyormuş? Haset, cimrilik ve yalan gibi kötü alışkanlıklar çıkıyor. Bu kötü alışkanlıklar zamanla ne yapıyor efendim? Kemikleşiyor ve insanın hapishanesine dönüşüyor. Alışkanlık zalimdir, deyişleri boşuna değil. Alışkanlıklar zalimdir. Pençesini aldığı zaman insanı hep alır yönlendirir, hep ister. ister, daha fazla ister, daha fazla hep tekrarlanmak, daha fazla tekrarlanmak ister ve zalim zulmünü icra eder. Dolayısıyla heva akla değil, aklın hevaya hakim yapılması lazımdır. Çok güzel bir özet. Heva akla hakim olmayacak efendi. Akıl hevaya hakim olacak diye bize ders veriyor, Razi söylüyor. Yüzyıllar öncesinden bunları bize ifade ediyor. Her akıl sahibine, her türlü düşünce sistemine ve dini anlayışa göre zorunlu olan hevayı kontrol altına alma, erdemlere sahip olmanın da önemli bir vasıtası. Fazilet mi istiyorsun? Erdemli, faziletli bir insan mı olmak istiyorsun? Fadıl bir insan mı olmak istiyorsun? Öyleyse hevayı kontrol altına alacaksın. Hevayı kontrol altına almadığın zaman erdemden, faziletten filan bahsetmen lafı güzaftır. Lafı güzaf, boş laf. Evet, demek ki burada ne yapılması gerekiyor? İnsanın kendi tabiatı, beşeri yönü özellikle söylüyoruz. Mizacı ile sosyal kültürel çevresindeki psikolojik yapılardaki farklılıklar dikkate alınarak insan varlığı için, yani hem mizacı hem tabiatı hem sosyokültürel çevresindeki yapısı hem de psikolojik özellikleri dikkate alınarak kolay olandan zor olana doğru gitmek yöntemi, yani aşamalı bir yöntem takip edilmelidir. Hevayı kontrol altına almak için, alışkanlıkların zulmünden kurtulmak için ne yapmamız lazımmış efendim? Bakın bize söylediği ne diyor? İnsanların tabiatını, mizacını, sosyal çevrelerini, kültürel yapılarını ve psikolojik özelliklerini dikkate alarak, bura önemli, kolay olandan zor olana doğru değişimi gerçekleştirmek lazım. Çocuğumuz da tabii başta kendimizde hevaya tabi olmaktan kurtulmak istiyoruz. Hevamızı akla tabi kılmak istiyoruz. Eyvallah, burada yapacağın şey kolaydan başla. Kolay değiştirilebilenlerden başla, kolaydan zora doğru git. Tedrici, aşamalı bir yöntem benimse. Bir anda en tepeden, en zordan başlarsan olmaz. Günde 8 saat uyumaya alışmış bir adama, kardeşim zahit olacaksın, 2 saat uyuyacaksın dediğimiz zaman bu teklifim ala yutaktır. Olmaz. Diyeceksin ki 7 saati hani bir ay içinde hedefleyelim. Ondan sonra bunu biraz daha indirelim. Bak, uyku ömürden gidiyor. Hayatımızı çalıyor. Efendim, uykuya ömrümüzü verdiğimiz zaman biz bunu tam manası idrak edememiş oluyoruz. Gel bunu başka türlü değerlendirelim filan. Nasihatle, yönlendirmeyle, teşvikle başta kendimiz. Ondan sonra bunu peyderpey yavaş yavaş indirmek lazım. Yani aşırı derecede yemek yemeye düşkün, yemek gördüğü zaman gözü yuvalarından fırlayan, hayatını yemek ekseninde kurmuş bir adama bunu hemen bırak. Ondan sonra bir hafta boyunca pek böyle efendim şey sahur filan da yapma, oruç tut demek olmaz. Ne yapacağız? O adamdaki önce yemeğe olan meyli kesecek eğilimler geliştireceğiz. Ona göre vurgular yapacağız. Efendim, ona göre bazı hususları gündeme getireceğiz ve peyderpey azaltmaya çalışacağız ki kalıcı olsun. Çünkü o alışkanlıklar aşama aşama gelişti. Peyderpey tedricen gelişti. Bir anda kesilivermesi sıkıntılar doğurabilir. Arabanın virajı keskin alması savrulmalara yol açar diye daha önce ifade etmiştik. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi günlük hayatla ilmi beraber okumak lazım geldiğine ilk gençlik yıllarımdan beri inanırım bendeniz. Yani anlattıklarımız günlük hayata bakışta bize çerçeve sunmuyorsa, günlük hayatı okuma hassasiyetine yol açmıyorsa, o zaman bunlar kitapta kalır, ezberde kalır, laf olarak kalır. Geçtiğimiz günlerde bir Türkiye'de güzel illerimizden, maneviyatı olan illerimizden biriydim. Orada bir kısım insanlarla tanıştım. Efendim, bu gittiğimiz ilde tabii ikram ziyade, gelenlere et filan çok ikram ediyorlar. Ben de biraz ete karşı çekince koyulması gerektiğini düşünüyorum. Yani memleketimiz insanın bu kadar yoğun et yemesinin, kırmızı et özellikle tüketmesinin, kullanmasının, yemesinin çok ciddi ızdıraplara yol açtığı düşüncesindeyim. Öfkeyi tetiklediği, vücudun bünyesini bozduğu vesaire gibi düşüncelerim var. Kimya, yani vücut kimyasına kadar. Çünkü bu kadar et normal değil. Sabah et, akşam et, öğleyin et, her gün et. Etsiz bir şey düşünmemek neyse. Kendisi Müslüman, namazına falan da dikkat eden böyle bir arkadaşımız, konuştuğu zaman ağız dolusu konuşan bir arkadaş, orada verilen et ikramını, ki ardarda et ikramı yapıldı, yetersiz buldu. Ve diyor ki, Yani bakın burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki benim diyor eti diyor şöyle diyor önüme diyor yığıp oturup diyor terliye terliye yemem lazım ki diyor doyayım diyor. Yanına yiyor bilmem şu olacak bu olacak. Arada bir aksıracağım tıksıracağım affedersiniz. Böylece doyacağım diyor. Şimdi orada gönlüme geldi ki insanda bir hisse kapılıyor. Gönlüne bazı hisler geliyor. Hepimizin gelir. Efendim bizim geleneksel yapı içinde aldığımız kodlar, yerel unsurlar bazen Müslümanlığımızın, Müslümanca düşünme ve yaşamamızın önüne geçebiliyor. Bakın adam bir bedevi tavrıyla, bu bedevice bir tavırdır. Müslümanın medeni duruşuna, Müslüman ahlakına yakışmayan bir tavır. Adam Müslüman, şahsı Müslüman, öyle görünüyor, namazını falan düzgün kılıyor gayet. Ama bakınız, buradaki bu tavrı adam bir erdem gibi sunuyor. Ya yemek böyle yenir kardeşim, ne o diyor, iki tane dürümün arasına bir şey verip de diyor böyle doydum, yani doymadım falan diyor. Bunu da öyle doğallaştırmış ki insanlara da anlatıyor. Ondan sonra döne döne yemem lazım diyor, aksıra tıksıra yemem lazım falan diyor. Burada bir önemli bir nokta var. Müslümanlığımız iddia düzeyinde Müslümanlık özelliği gösterebilir. İddia, formel anlamda, biçimsel, kalıpsal. Ama içeriğini tamamen yerel unsurlar, efendim ve bedeviyet dediğimiz o hadisi şeyler, malzeme doldurmuş ve yoğurmuş olabilir. Bu tarzdaki yaklaşımları çok görüyorum, onu size net söyleyeyim. Dolayısıyla insanın hevasına tabi olması, bu şekilde insana sureti haktan gözüken, güya İslam toplumunun üyesi olan bir insanın kendi kültüründen aldıklarının da her aldığının da doğru imiş gibi benimsenmesi anlamında bize çok daha böyle rafine yollarla yaklaşabilir ve bizim kişiliğimizde yer edinebilir. İşte o zaman İslam iddia düzeyinde kalır, sadece bir ritüeller bütünü haline dönüşür. Günlük hayatı yoğurmaz, ahlaka, fazilete, erdeme dönüşmez. Aslında bizi yöneten hevadır ama biz bunu din zannederiz. Ne bileyim, bir hissiyatımı paylaşmak istedim. Siz daha iyi anlarsınız. Ben tam anlatamamış olabilirim. Ama Müslüman bedevi olmamalı. Müslüman medeni olmalı. O medeniyeti her halinde, her hareketinde mümkün olduğunca göstermeye gayret etmeli. Hepimiz bunun için çabalamalıyız. Hepimizde var çünkü o taraf diye görüyorum ya da kendi adıma söyleyeyim en azından. Şimdi hevayı kontrol altına almakta tedrici bir yöntem takip etmek gerektiğini söyledik, ifade ettik. Ve heva konusunu daha sonra da inşallah ele alacağız. Çünkü Razi'nin söyledikleri özellikle ta Sokrates'e ve onun talebesi olan Platon'a kadar uzanıyor. Efendim hikmet bizim yitiğimizdir. Nerede bulursak alırız, onu mihenge vururuz, ölçüye vururuz, alırız. Bakacağımız budur. Şimdi gelelim ikinci bir husus, biraz bunu da çalışalım. Bu da haz ve elem öğretisi. Haz ve elem öğretisi şöyle ifade edebiliriz. Belki küçük bir nefes arası vermemiz icap edebilir. Biraz giriş yapayım. Razi hem maddi ve duyusal hazlardan bahsediyor sürekli, maddi ve hissi hazlar ve ona göre haz, elem verenin kendi tabii durumundan, doğal durumundan çıkardığı bir şeyi tekrar önceki haline geri döndürmesidir diyor. Haz nedir? Zevk. Seni yoldan çıkarmış, bir şeyi doğal akışından çıkarmış. Yani o normal şartlarda giderken sapmış, asıl doğal mecranı kaybetmiş, onu aslına döndürüyorsun. İşte haz budur diyor. Bunu sağlık için çok iyi anlarız. Şimdi İbn Sina'nın çok güzel bir tabiri vardır. Diyor ki kendini hissettiren organ hastadır. Kulağın normalde duyuyor, İşitiyor, gayet güzel işliyor. Ondan sonra hissetmiyorsun bile, hani benim hep kulağım vardır diye bir hisse sahip değilsin. Ama ne oluyor? İçinden bir çıban çıkıyor, bir orta kulakta bir iltihap oluşuyor. Aa, bir bakıyorsun kulak kendisini alabildiğine hissettiriyor. Sürekli bütün bedenin, varlığın adeta orada atıyor. Şimdi normal işleyişinden çıktı. Ondan sonra tedavi uygulanıyor hazık bir hekim tarafından. Ne oluyor? Kulak normale döndüğünde işte haz budur. Aslından uzaklaşmış şeyin tekrar aslına dönmesi hazın kendisidir. Ha, bir insan için de aynı şey söz konusudur. İnsan da fıtrata uygun yaşamından uzaklaşmış, hevaya hevese tabi olmuş, Bu insan elemden kurtulamaz, fıtrattan, normal mecrağından çıktı. Dolayısıyla bütün duyguları isyan eder. Bütün istek ve arzuları, bütün bünyesi, manevi latifeleri ne yapar? Hastalanır. Bunlar aslında döndüğü zaman o hazın kendisidir. Böyle bir telakki ile yaklaşıyor. Haz nedir? Yiyip içip tüketmek, bilmem işte şu hazı, şu zevki, o anlamda değil, hedonizm anlamında değildir. Aslından uzaklaşan şeyin aslına rücu etmesi hazın bizzat kendisidir. Çünkü asıldan uzaklaşma elem vesilesidir diyor. Çok da enteresan, güzel şeyler söylüyor bana göre. Efendim, biraz nefes molası.
Bir Alim Bir Eser programı kısa bir aranın ardından devam edecek.
Gerçek mutluluk istersen eğer, Allah Allah, nefsin arzuları at birer birer, Allah Allah, nefsin arzuları at birer birer. Hak yoluna varım, durma hemen ver. Hak yoluna varım, durma hemen ver. Varlıktan benlikten kalmasın eser, Allah Allah, varlıktan benlikten kalmasın eser. Nefsini terbiye edecek bir er, Allah Allah, sen arayıp bul da ona gönül ver, Allah Allah, sen arayıp bul da ona gönül ver. Şanın ve şöhretin hayır değil şer. Şanın ve şöhretin hayır değil şer. Yağmala hepsini, hak sana yeter, Allah Allah, yağmala hepsini, hak sana yeter. Nefsani varlığın beterden beter, Allah Allah, varını hakka ver, yok olsun keder, Allah Allah, varını hakka ver, yok olsun keder. Ahmet'le dün ilmin eylesen ezber. Ahmet'le dün ilmin eylesen ezber. Hem kalbi selim ol, Allahu Ekber, Allah Allah, hem kalbi selim ol, Allahu Ekber.
Bir Alim Bir Eser programı devam ediyor.
Hem kalbi selim ol, Allahu Ekber dedi ilahi. Çok da güzel söyledi. İlahilerde ilahi bir taraf vardır diyoruz, biliyorsunuz. Bunlar boş gibi gözüken aslında çok yoğun sözler. Az önceki ilahinin sözleri üzerine koskoca programlar yapılabilir. Efendim, o kadar ukde şeyler söyledi. Düğüm noktası açacaksın inşallah. Şimdi bakınız, haz elem verenin kendi fıtri akışından çıkardığı bir şeyi, elem veren şeyin tekrar önceki haline geri dönmesidir dedi. Ve haz budur dedi. Gerçek zevki, hazzı görmek istiyorsan budur dedi. Bu noktadaki görüşlerinin daha iyi anlaşılması için Razi ne diyor? Gölgeli, serin bir yerden bunaltıcı güneşin altına çıkan ve sonra tekrar önceki yerine dönen, yani gölgeye dönen adamın durumu buna örnek verilebilir diyor. Şimdi sen gölgedesin, sıcak sıcak 45 derece, böyle esiyor da, ama sıcak ne yaptın? Güneşin alnına, alnacına çıktın, tam ortaya kavrulmaya başladın. Aa, orada o şeyi yaşadın, elemi, ızdırabı, güneşin yakıp kavuruculuğunu. Ondan sonra gölgeye geçiyorsun. Ha, asla döndün. Ne oldu? Bu haz. Hazın kendisi elemden kurtuluştur. Bu kişi başlangıçta bulunduğu gölgede fıtri halinde olduğu için haz ve elem hissetmez. Ancak güneşin altına çıkıp sıcaktan etkilenince, tabii halinden çıktığı için elem, keder, ızdırap neyse, tekrar ilk yerine geri döndüğünde de güneşin sıcaklığından kurtularak tabii haline dönmeye başladığı için haz hisseder, rahatlama, ferahlama hisseder. Bunu bir mecaz olarak da ele alabilirsiniz. Yani siz Kur'an'ın gölgesinden çıkarsanız, ilmin, irfanın, faziletin, erdemin, Müslümanca, insanca yaşamanın gölgesinden, sayesinden çıkarsanız, efendim dünyanın çöllüğünde, çölünde yol almaya kalkışırsanız, zevklere, hazlara müptela, efendim o cehennem sıcaklarına kendinizi atarsanız, orada ızdıraplarla mağlur olursunuz. Hastalıklara, maddi manevi hastalıklara siz, aileniz, efradınız mağlur şey yapar, muhatap olur. Efendim bunlarla ızdırap duyar. Ama tekrar o insanca yaşamanın gölgesine, vahyin, hakikatin, sünneti seniyyenin gölgesine girerseniz, İnşallah tekrar asla dönmenin hazını yaşarsınız diye de belki ele almak mümkündür. Bir formülle geçelim. Fıtrattan uzaklaşma elem ve hüzündür. Fıtrata dönüş haz ve mutluluktur. Fıtrata dönüş hareketinin kendi başı şahsımızda öncelikli olmak şartıyla başlaması lazımdır. Bu örnekte de görüldüğü gibi aziz dostlar, insanın fıtri hali, yani bedenin alışık olduğu ilk hal, haz ve elemin bulunmadığı nötr durumdur. Fıtri halden çıkma elem, tabii hale geri dönme ise haz meydana getirir diye özetledik, söyledik. Şimdi, peki acaba hangisi temelde yer alıyor? Hangisi ana unsur? Bunu sorduğumuzda da Razi'nin enteresan görüşleri var. Diyor ki, her hazdan önce bir elemin bulunması gerekir dünyada diyor. Dünyada öyle bir yapı var ki her hazın öncesinde bir elem vardır diyor. Çünkü hazı ortaya çıkaran tabii hale dönmek ancak diyor elemin meydana geldiği tabii durumdan çıktıktan sonra oluşabilir. Haz kendi başına oluşmuyor diyor. Ayrıca haz öncesindeki eleme bağlıdır ve onun derecesinde olur. Elem hangi düzeyde yaşanmışsa keder, o düzeyde ondan kurtulduğumuzda haz yaşanır. İlginç. Dolayısıyla haz elem döngüsünde esas olan elemdir, kederdir. Haz ise elemden kurtulmadır. İşte gelin burada dünya müminin cehennemidir. Efendim hitabını tefsir edin, yorumlayın, anlayın. Kafirin cenneti müminin cehennemidir. Ne yapacağız? Biz burada cehennem gibi yaşayacağız. O anlamda değil. İmanda olmanın kendi içinde bir cenneti vardır. Hazreti İbrahim'in bahçesi neyse, imanda bulunmanın bahçesi de odur. Yani insana bir selametli bahçe sunar iman. Ama mümin için dünyada her halükarda elem daha önceliklidir. Neden? Fenayı hisseder mümin. Kendini gaflete daldırmaz. Dünyanın her yönüyle geçiciliğini bilir. Asıl büyük nimete özlem duyar. Buradakilerin onun numuneleri olduğunu bilir. Numuneye, demoya kanmaz. Demonun aslını ister filan. Birçok yönden baktığımızda dünya iki dünyalı bakacağı için mümin, tek dünyalı bakmayacağı için efendim asla duyduğu özlemden dolayı onda bir hüzün hakimdir diyebiliriz. Ben hüzün peygamberiyim hitabını bu meyanda düşünebiliriz. Evet, ama mümin olmayan kişi için her şey burada zaten. Varıp varmak istediği bu. Elde etmek istediği bu. Başka bir şeye mukayese ederek bunu istiyor değil. Bunu istiyor. Bunun daha fazlasını istiyor. Dolayısıyla tek dünyalı baktığı için o bir şeye ulaştığında kendince hayvani bir haz yaşar. Ha, ruhun yolları ona kapalıdır. O da ayrıca ızdırap yaşatır. Ayrı mesele. Yani mümince muhatap olmayan, küfre duçar olmuş, küfri hasletleri üzerinde barındıran, bu sıfatlarla mağlul bir kişi, zannetmeyin ki dünya nimetlerine çokça ulaştığında çok lezzet alıyor. Hayır. Dünya nimetlerine kesrette çok sahip oluyor ama kemiyette o kadar lezzet alamıyor. Sadece maddi hazlar düzeyinde haz alabiliyor. Ruhun hazları, manevi hazlar vardır ki lezaiz ruhaniye denir ona. Lezaiz ruhaniye bambaşka bir şeydir. Adamın bağı, bahçesi, katı, yatı, boğazda yalısı vardır. Ama ondan, senin onun yanından geçerken şöyle bir bakışından aldığın lezzeti alamayabilir. Bakış. Baktığınız şeyin elmas önemli değil. Bakışınızın elmas olması önemli. Elinizde tuttuğunuz taş olabilir ama siz ona bir elmas gözüyle bakabilirsiniz. O bakışı kuşanabilirsiniz. Dolayısıyla sahip olmak değil de mutluluk. O sahip olduğun şeye bakışındaki kimyadır. Hatta simyadır. Ne dersek diyelim. Maddi hazların sürekli olmaları da söz konusu değildir. Yani maddi hazlar biter. Arkasında duman bırakır. Bir bakarsın ki bitivermiş. Hemen o bitiş de insana ne yapar? Bir elem verir. Çünkü her hazın bir doyum noktası vardır. Ve bu noktaya ulaşıldıktan sonra, kısa anlık da olsa, yani tabii hale dönüldükten sonra haz sona erer. Bundan sonra tekrar tabii halden çıkmış olacağı için elem meydana gelir. Örneğin, acıkmış ve susamış olan kişi bu ihtiyaçlarını gidererek acıkmadan ve susamadan önceki haline geri dönmesine rağmen yine de yemeye ve içmeye devam ederse, yani önce kendisinin fıtri, tabii duruma dönmesini sağladığı için haz duyduğu yeme içme eyleminden bu sefer tabii halden çıkmasına neden olduğu için elem hissetmeye başlar. Efendim, seni normal halinden doyurdu, normale getirdi ama sen hala yemeye devam ediyorsun. Sırf zevk için yemeye devam ediyorsun. Bu sefer kendi başına bir ızdırap, kendi başına bir sıkıntı üretmeye başlıyor. Az önce anlattığım şahsi tecrübemle de bağlantısını kurmanız mümkün. Şimdi efendim birkaç dakikam var. Şöylece özetleyeyim. Razi bu kıymetli küçük eserinde insanların neden hazza düşkün olduklarını ve onu neden elde etmeye çalıştıklarını da sorguluyor. Düşünmek, sorgulamak demektir. Sorgulanmayan bir hayat yaşanmamış demektir. Yani bir mümince sorgulamaya tabi tutulması icap eder. Ona göre insanlar iki nedenden dolayı hazzı tercih etmektedirler Razi'ye göre. Birincisi, hazzın, zevkin gerçek yapısını, yani öncesinde bir elem olmaksızın meydana gelmediğini bilmemeleri. Haz nasıl meydana gelir? Öncesinde bir elem vardır, elem. O elemden sonra ancak haz meydana gelir. Ama diyor insanlar bunu bilmez. Bilmedikleri için de sürekli hazın peşinde koşarlar. Sürekli maddi zevkleri çoğaltmaya, maddi zevkleri çoğaltacaklarını zannettikleri sahiplikleri artırmaya çalışırlar. Bu diyor bir serabın arkasından koşmak gibidir. Çölde serap. Sürekli serap kovalıyorsun. Ondan sonra bir yerde küt diye düşüp kalıyorsun. İkincisi ise, ikinci hazın peşinden koşma sebebi, herhangi bir şeye düşkün olanların istediklerine ulaştıklarında elde edecekleri hazı her şeyden üstün görerek bu noktaya ulaşmak için geçmeleri gereken merhaleleri dikkate almamalarıdır. Şimdi haza kilitlenmiş, zevke kilitlenmiş, hedefe kilitlenmiş ama o hedefe giderken geçilmesi gereken duraklar var, merhaleler var. Bazı şeylere riayet etmek gerekiyor, bazı basamakları atlamamak gerekiyor. Ama ne yapıyor? Bir an önce o hazza ulaşmaya çalışıyor. Bütün basamakları atlıyor. Basamakları atlarken de kafayı gözü yarıyor. Çünkü senin atlayabileceğin iki basamak, beş basamak atladığında ne yapıyorsun? Kafanı duvara, sağa sola, merdivene çarpıyorsun. İşte insanların sürekli maddi bariyerlere çarpmaları, sürekli hata yapmaları hazza odaklanmalarından dolayıdır. Dünyasını zevke odaklamış, o zevke bir an önce iştihayla ulaşmak istiyor. Meratibi kat etmiyor. Eşyanın kanuniyetine riayet etmiyor. Aşamalılığı ihmal ediyor. Onu da ihmal ettiği için sık sık kafayı sağa sola oraya buraya tosluyor. Ve yara bere eksik olmuyor. Acılar içinde ömür öylesine geçip gidiyor. Acılara mahkum edilmiş koskoca bir ömrü heder. İnşallah ömrünü heder edenlerden olmayız diyoruz. Bunun için de gerçek hazları keşfeden, ruhunu keşfeden insanlardan oluruz diyoruz. Bu keşif yolculuğunu mümince hayatın her tarafına yayarız diye niyaz ediyoruz. Sevgili dostlar, bugünkü programımızda bize ayrılan süre zarfında Ebubekir Razi'nin Ruh Sağlığı Et-Tıbb-ı Ruhani eserini bazı meseleleri yönüyle, özellikle akıl-heva denklemi ve haz-elem denklemi çerçevesinde ele almaya gayret ettim. Daha sonrasında da inşallah bu esere devam edeceğim. Kaç program olur bilmiyorum. En azından bir iki program daha yapacağız gibi gözüküyor. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Erkam Radyomuz'dan hepinize gönül dolusu muhabbetler sunuyoruz. Allah'a emanet.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.